Üçüncü kaset, ikinci yüz. Litvanya 14. Letonya 15. Estonya 16. Sovyet Cumhuriyeti oldular. Daha önce yapılan plebisitler %99 Sovyetler lehine sonuç vermişti. Sovyetler bu arada Finlandiya ile meşgul olmaya başladılar. 5 Ekim 1939'da Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Finlilere bazı ortak sorunlar üzerinde ikili görüşme önerdi. Bu öneriden endişelenen Finliler, Sovyetleri yumuşatmak amacıyla 1917 Temmuz'unda başarısız bir darbe girişiminden sonra Finlandiya'ya kaçan Lenin'i evinde konuk olarak barındırmış olan Paasikivi'yi Moskova'ya gönderdilerse de Sovyet isteklerinin ağır olması yüzünden görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Sovyetler Hangö Limanı'nın kendilerine kiralanmasını, Leningrad'ın yakınındaki Karelya bölgesi ile Buz Denizi kıyısında İsveç-Norveç sınırları arasında kalan Petsamo'yu istiyorlardı. Böylece gelecek bir Alman saldırısında daha güçlü durumda olacaklar ve Norveç ile komşu olup bu ülkeyi baskı altında tutabileceklerdi. İsteklerinin reddedilmesi üzerine Sovyetler Birliği 30 Kasım 1939'da Helsinki'ye saldırdı. Açık saldırı karşısında Finlandiya hemen Milletler Meclisi'ne başvurdu. Cemiyet uluslararası politikasındaki etkinliğini bütünüyle yitirmiş olmasına rağmen bu sorunda çabuk karar verdi ve Sovyetler Birliği'ni saldırgan ilan ederek üyelikten çıkardı. Ama asıl sorun Milletler Cemiyeti'nin Finlandiya'ya nasıl yardım edeceğiydi. Sovyetlere karşı herhangi bir zorlama tedbiri alacak durumda değildi. Ancak genel sekretere üye devletlerle temas etmesi ve Finlandiya'ya ne biçimde yardım yapılacağını saptaması konusunda yetki verildi. Ancak genel sekreterin temaslarından sonuç çıkmadı. İngiltere ile Fransa Finlandiya'ya yardım edecek durumda değillerdi. Ayrıca isteseler bile herhangi bir yardım gönderemezlerdi çünkü Sovyetlerden çekinmekte olan ve Finlandiya'dan sonra kendilerine dokunmayacağına inanan İsveç ve Norveç, böyle bir yardımın kendi topraklarından yapılmasına izin vermeyeceklerini açıklamışlardı. Dışarıdan yardım gelmemesine rağmen Finliler Sovyetlere karşı gerçekten iyi direndiler. 104 gün süren savaş süresince iklim de Finlilere yardım etti ve ülkelerinin coğrafi koşullarını çok iyi kullanan, piyadenin yürüyemediği kalın kar örtüsü üzerinde kayaklarla savaşan bu sporcu ulus 12 Mart 1940 tarihine kadar direndi. İki devlet arasında yapılan anlaşma ile Sovyetler yukarıda sıralanan isteklerini elde ettiler. Bu arada Almanya'ya karşı uygulanan ablukada Almanya'ya Norveç yoluyla gelen İsveç kömür cevherinin durdurulması büyük önem kazanmıştı. İngiltere ile Fransa bu akışın durdurulması halinde Alman ekonomisinin darbe yiyeceği ve böylece savaşın kısa süreceği anlayışındaydılar. Bu amaçla Norveç kıyılarının mayınlanması ve Narvik gibi stratejik değeri olan kıyı bölgelerine asker gönderilmesi planlandı. Polonya'nın işgalini tamamladıktan sonra Fransa'ya saldırmayı kararlaştırmış olan Almanya, bu Norveç harekatını engellemek için batıya saldırıyı erteledi. 9 Nisan 1940'ta Almanya, Norveç'e geçmek için Danimarka'ya bir ultimatum verdi. Danimarka direnemedi ve kısa bir sürede Alman orduları tarafından işgal edildi. Almanlar Danimarka'dan gemilerle Norveç'e geçtiler. Gerçi İngilizler denizde güçlüydüler ama Almanların hava desteği altında yaptıkları çıkarma başarılı oldu. Böylece hava kuvvetlerinin desteği olmadıkça deniz gücünün işe yaramadığı anlaşıldı ve ilk kez İngiltere'nin zayıflığı ortaya çıktı. Almanlar Norveç'in bazı limanlarını işgal ettiler. Denizaltı faaliyetlerine uygun olan fiyortlara denizaltılarını yerleştirdiler. Norveç denizden böyle işgal edilirken içte de Alman taraftarı faşist bir ırkçı olan Vidkun Quisling'in yıkıcı çabaları ile Norveç'in bütünüyle Alman denetimi altına girmesi kolaylaştı. Bundan sonra Quisling sözcüğü İngilizceye girecek ve vatan haini anlamına gelecektir. Norveç kralı ülkesinden kaçarak İngiltere'ye sığındı ve Almanlar da Norveç'te Quisling'in başkanlığında kukla bir hükümet kurarak hemen tanıdılar. İngiltere ile Fransa Norveç'e asker gönderdilerse de Narvik'e yapılan çıkarma başarısız oldu. Almanya bu İskandinavya harekatında İsveç'e dokunmadı. Bunun nedeni Hitler'in İsveç'in sonuna kadar tarafsız kalacağına inanmış olmasıdır. Nitekim Sovyetlere saldırı öncesinde Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya'yı işgal ederek Balkanları güvenlik altına alırken tarafsızlığına inandığı Türkiye'ye saldırmayacaktır. Böylece 1940 yılının Mayıs ayı gelip Almanya'nın batı saldırısı başladığında Polonya, Danimarka ve Norveç Almanya'nın Baltık ülkeleriyle Finlandiya'nın stratejik bölgeleriyle Doğu Polonya Sovyetlerin denetimi altına girmiş bulunuyordu. Fransa'nın teslimi. 1. Fransa'nın yenilgisi. Almanya doğu ve kuzeyde başarıdan başarıya koşarken Fransız ve kıtada bulunan İngiliz birlikleri ünlü Maginot hattının gerisinde Alman saldırısını belki de abartılmış bir güvenle bekliyorlardı. Ancak şaşırtıcı olan şudur ki bu güçlü savunma hattı Fransa'ya olduğu kadar ve belki ondan da çok Almanya'ya güvenlik sağlamış sayılabilir. Çünkü Fransızlar Maginot'u tümüyle bir savunma hattı olarak düşünüp tahkimatlarını ona göre yaptılar ve buradan Almanya'ya bir saldırı olasılığını hiç hesaplamadılar. Alman Genelkurmayı da bu durumdan o kadar emindi ki hattın karşısındaki Alman mevzilerinde çok az asker bulundurdu. Almanya'nın Norveç'i işgali üzerine o ana kadar batıdaki Alman harekatına önem vermemiş olan Başbakan Chamberlain istifa etti. Yerine yine Muhafazakar Parti'den Sir Winston Churchill başbakan oldu ve Muhafazakar ve İşçi Partilerinden oluşan bir savaş koalisyonu kurdu. 10 Mayıs 1940. Zafere kadar sürecek olan bu koalisyonun kurulduğu gün Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya saldırdı. Hitler o gün verdiği demeçte Alman ırkının 1000 yıllık geleceğinin bu harekat ile çizileceğini söylemekteydi. Kağıt üzerinde Fransa'nın askeri gücü daha üstün olmakla birlikte Fransa tank birliklerini tüm cephe boyunca yaymıştı. Bu yüzden tek bir noktada saldırı olanağı ortadan kalktı. Öte yandan Alman generali Gudean yeni zırhlı araç harekatının öncüsü olarak tanklarla düşman toprağı içinde derinlemesine ileri harekatın avantajlarını görmüş ve Fransız Genelkurmayı yaratılan karışıklık ve panik havası içinde ne yapacağını şaşırır duruma gelmişti. Fransız Yüksek Komutası karşı harekatta daima geri kalmış, karar verilip uygulamaya konduğunda ya iş işten geçmiş ya da harekatı yapacak birlikler yok olmuştur. Kısacası Fransız Genelkurmayı 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir zamanlama anlayışı içinde hareket etmiştir. Fransız cephesindeki bu kararsızlıktan yararlanan Alman birlikleri, Rotterdam'ı havadan bombalayıp yerle bir ettikten sonra Hollanda'yı 4 gün gibi kısa bir sürede işgal ettiler. Daha sonra tarafsızlığının arkasına boşuna saklanmakta olan Belçika saf dışı edildi. Bu iki ülke işgal edilirken, Fransa'nın karşı saldırısının gerçekleşmediğini ve gerçekleşemeyeceğini anlayan İngiltere, kıtadaki ordusunun kuşatılıp yok edilmesini önlemek amacıyla, Avrupa'da ellerinde kalan son liman olan Dunkirk'ten 3 Haziran 1940 tarihine kadar 200 bin askerini İngiltere'ye çekti. Ancak çekiliş sırasında hemen hemen bütün ağırlıklarını da Avrupa'da Almanlara bırakmak durumunda kaldı. İngilizlere göre bütünüyle Alman işgali altında bulunan Batı Avrupa'dan askerlerini hemen hiç kayıp vermeden çekebilmeleri ve bunları daha sonraki mücadele için saklamaları büyük bir zaferdir. Ama şurası da açıktır ki, kıtadan İngiliz askerlerinin çekilmesiyle Fransa Avrupa'da yalnız kaldı ve bu da İngiltere ile Fransa arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açtı. Savaştan sonra elde edilen Nazi belgeleri, Alman Genelkurmayı'nın bir İngiliz-Fransız ortak saldırısından sürekli korktuğunu göstermiştir. Ancak bu karşı saldırı, Fransız Yüksek Komutası'nın yanlış ve yavaş karar vermesi, Fransız ve İngiliz ordularının arasında eşgüdüm sağlanamaması, Fransa'nın hava üstünlüğüne sahip olmaması ve ellerinde bulunan zırhlı araçları etkili bir biçimde kullanamamaları sonucu gerçekleşemedi. Üstelik bu askeri hatalar gelecek 4 yıl içinde Fransa'nın kaderini belirleyecek ve savaştan sonra da bu ülkenin iç gelişmelerini etkileyecek olan siyasal kararlarla birleşti. 1940 Mart'ında Finlandiya'ya kurtarma birlikleri gönderilmesi suya düşünce, Başbakan Deladier istifa etti ve yerine Paul Reynaud geçti. Belçika ile Hollanda'nın işgali Genelkurmay Başkanı Gamalin'in yerine General Weygand'ın alması sonucunu doğurdu. 1. Dünya Savaşı'nın ünlü kahramanı Mareşal Petain savunma bakanı oldu. Bu iki yaşlı asker 1940 Haziran'ındaki talihsiz kararlardan sorumludurlar. Almanya 9 Haziran'da Ruhr kentini alarak Paris'e yaklaştı. Weygand Paris'in savunulmasını olanaksız görünce boşuna bir yıkıma yol açmamak için kenti boşalttırdı. 10 Haziran'da Almanya'nın artık savaşı kazandığına inanan Mussolini, İtalya'nın parlak geleceğinin saati çalmıştır diyerek İngiltere ile Fransa'ya savaş açtı. Hemen o gün Riviera ve Alpler yönünde saldırıya geçtiyse de İtalyan birlikleri pek başarılı olamadılar. Paris 14 Haziran'da Alman işgali altına girdi. Her ne kadar Başbakan Reynaud ve bazı bakanlar savaşı sürdürmekte kararlı görünüyorlarsa da Petain ve Weygand gibi askeri önderler bırakışmadan yanaydılar. Sonunda Mareşal Petain başbakan oldu ve 22 Haziran 1940 tarihinde Alman-Fransız silah bırakışması imzalandı. Bu bırakışmanın önemli maddeleri şunlardır. İ. Fransa'nın kuzey yarısı ve Atlantik kıyıları Almanya'ya bırakılacaktı. İ. Öteki bölgeler işgal edilmeyecek ve böylece Fransa'nın bağımsızlığının sürdüğü izlenimi yaratılacaktı. İ. Fransız ordusu hemen hemen tümüyle ortadan kaldırılacak ve ülke silahtan arındırılacaktı. İ. Fransız deniz kuvvetleri Almanya ve İtalya'nın denetiminde silahtan arındırılacak ve Almanya bu kuvveti kullanmayacaktı. Ve Almanya'dan Fransa'ya kaçmış tüm Alman mültecileri geri verilecekti. Hitler bırakışma törenine tüm tarihsel dramatik görüntüyü verdi. General Foch'un 1918 Kasım'ında Alman teslim heyetini kabul ettiği vagon müzeden alınarak bırakışmanın imzalanacağı Compiègne ormanına getirildi ve Fransız temsilcileri bırakışmayı bu vagonda imzaladılar. Hitler 1918'in intikamını almıştı. 2. Yenilginin nedenleri. 3. Cumhuriyet Fransası Alman silahları üzerinde kurulmuş ve yine aynı silahlar üzerinde sona ermiştir. Bu sona erişin görünürdeki nedeni askeri yetersizlik ve özellikle hava üstünlüğüne sahip olmamak ile zırhlı araçları modern savaşın gereklerine uygun olarak kullanamamaktı. Ancak SALT askeri yetersizliğin yanında şu önemli unsurları gözden uzak tutmamak gerekir. En önemlisi, Fransız halkı savaşın sürmesini istemiyordu, morali bozulmuştu. Halkın bir bölümü 3. Cumhuriyet karşıtıydı. Bir bölümü totaliter bir yönetimin özlemini çekmekteydi. Bir bölümü ise hala kralcıydı. Ayrıca ülkede İngiltere aleyhine duygular artmıştı. Bunlar İngiltere'nin Fransa'ya yeteri kadar yardım etmediği, Almanya karşısında yalnız bıraktığı ve müttefik olarak girdikleri her savaşta Fransızların daha çok kan akıttığı görüşündeydiler. Ayrıca Fransa'daki seçim sistemi çok güçlü partilerin ortaya çıkmasını ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasını engelledi. Birçok irili ufaklı partiyle istikrarlı hükümetler kurulamadı. Üstelik subayların büyük bir bölümü demokrasi taraftarı değildi ve hatta bazıları Hitler hayranıydılar. Hitler'in etkili propagandasının sonucu olarak Almanya neydi ve Hitler sayesinde ne oldu anlayışı yerleşti. Fransızların Maginot hattına çok güvenmeleri de aleyhlerine oldu. Bu hattın dışındaki bölgeler büyük ölçüde ihmale uğradı ve bu yüzden Alman ordularının Fransa'yı işgali yukarıdaki toplumsal koşullarda hesaba katıldığında çok kolaylaştı. İşin aslına bakılırsa Fransa işgal edilirken Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere herhangi bir yardımda bulunmadılar. Gerçekte Başbakan Reynaud birçok kere Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım çağrısında bulunmuştu. Roosevelt Fransa'ya uçak ve silah yardımı gönderebileceğini açıklamışsa da Amerika Birleşik Devletleri'ni hemen savaşa sokmak ne siyasal ne de anayasal açıdan mümkündü. Sonunda müttefiklerine sempatilerini göndermekle yetindi ama Fransa'nın herhalde sempatiden öte yardıma ihtiyacı vardı. İngiltere'ye gelince hava gücünün ancak küçük bir kısmını Fransa'ya göndermişti. Ancak Fransa'da durum umutsuz görünmeye başladığı ve hava savaşının İngiltere'ye kayma olasılığı ortaya çıktığı zaman artık uçak göndermemeye başladı. Buna bir de Dunkirk çekilmesi eklenince iki ülke arasındaki ilişkiler iyice soğudu. Fransa'ya göre İngiltere ortak davaya ihanet etmiş ve kendi ulusal çıkarlarını her ne pahasına olursa olsun Fransa'nın kurtarılmasının üstünde tutmuştu. 3. Vichy Hükümeti. Böylece Fransa'da 3. Cumhuriyet tarihe karıştı ve Petain geçici dönemi başladı. Başlangıçta Petain bir anayasa hazırlayacağını ve bunu halkın oyuna sunacağını açıklamıştı. Sonra böyle yapmayarak Fransa'yı kanun gücünde kararnamelerle yönetmeye başladı. 1940 Ağustos'unda meclisi feshederek Vichy'yi başkent yaptı ve bir cins diktatörlüğe başladı. Kendini devlet başkanı ve dışişleri bakanı Pierre Lavalle halefi ilan etti. Fransız devriminin özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkeleri yerine iş, aile, vatan ilkelerini koydu. Almanya'nın Fransa Büyükelçisi Otto Abert, elçiden daha ileri bir durumda, adeta Pétain'in akıl hocası ve Fransa ile Nazi Almanya'sı arasında sürekli bir bağ durumundaydı. Pétain zaman geçtikçe daha da ileri giderek Nazi yönetimine benzeyen, Yahudi aleyhtarlığı güden bir rejim kurdu ve bir cins Fransız führeri haline geldi. Bu arada Reino hükümetinde savaş bakan yardımcılığında bulunmuş olan General de Gaulle, Londra'ya kaçarak Fransa'nın kurtuluşu için mücadeleye başlamıştı. Teslim sırasında BBC'den Fransız halkına, "Ne olursa olsun Fransız direnmesinin ateşi sönmemelidir ve sönmeyecektir" diye seslendi ve Fransa'nın yenilmediğini, mücadeleye devam edileceğini, sonunda Fransa'nın mutlaka galip geleceğini söyledi. Hür Fransızlar hareketini başlatarak Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'den Fransa'nın meşru başbakanı olarak tanınmasını istedi. Her iki devlet de buna yanaşmadılar. İşte de Gaulle'ün savaştan sonra ortaya çıkacak olan Anglo-Sakson düşmanlığının bir nedeni de budur. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre bu teklif kabul edildiği takdirde Pétain hükümeti ile kurulan ilişkiler suya düşecekti. Amerikan hükümeti Vichy ile iyi ilişkileri sürdürmekle onu frenleyebileceğini sanıyordu. İngilizlerin elinde ise ileride Fransa Başbakanı ilan etmek üzere daha uygun isimler vardı. Çetin ve inatçı bir adam olarak bildikleri de Gaulle'e bağlanmak istemediler. Ayrıca de Gaulle'ün savaştan sonra başbakan olabileceğine ihtimal de vermiyorlardı. Pétain hükümetinin Vichy'de, de Gaulle'ün Hür Fransızlar Hareketi'ni yürüten Ulusal Kurtuluş Komitesi'nin Londra'da kurulması ile Fransız politikasının gelecek 4 yıl içinde oradan oraya çalkalanıp duracağı direnme ve işbirliği kutupları ortaya çıktı. Bu sırada son bir olay, zaten çok bozuk olan İngiliz-Fransız ilişkilerini tam anlamıyla kopardı. Fransız donanmasının Almanya tarafından kullanılmasından korkan, bu durumda İngiltere deniz üstünlüğünü Almanya'ya kaptırabilirdi ve Fransa'nın bu konudaki direnme gücüne güvenmeyen İngiltere 3 Temmuz 1940'ta İngiliz limanlarındaki Fransız savaş gemilerine el koydu. Ve daha da kötüsü, Cezayir'in Mers El Kebir üssünde demirli bulunan Fransız donanmasını batırdı. 1300 Fransız denizcisinin öldüğü bu olayı Fransızlar kolay unutmayacaklardır. Almanya'nın Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'dan sonra Fransa'nın yarısını işgal etmesi ve öteki yarısını da denetlemesiyle İngiltere'nin yalnızlığı ve Almanya tarafından çevrelenmişliği tamamlandı. Bu yalnız siyasal ve askeri bir yalnızlık değildir. Gelecek 4 yıl boyunca Alman işgali altındaki Batı Avrupa ile işgale uğramadan savaşı yürütmüş bulunan İngiltere'nin deneyleri birbirinden çok farklı olmuştur. İşgal edilen Batı Avrupa, işgalin yarattığı küçük düşmeyi, duruma göre düşmanla işbirliği yapmanın ayıbını ve direnmenin sıkıntılarını yaşamıştır. Böylece Batı Avrupa ülkeleri arasındaki bağlar güçlenirken İngiltere'nin Avrupa kıtası ile bağları zayıflamış, buna karşılık İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Uluslar Topluluğu arasındaki bağlar güçlenmiştir. Bu konuda son olarak şunu söylemek gerekir ki, 1940 sonbaharına kadar olan askeri harekatta Hitler'in başarısının Avrupa tarihinde gerçekten bir benzeri yoktur. Bu başarıya en çok yaklaşan Napolyon Bonaparte, imparatorluğunu kurmak için 10 yıl çalışmış, bunun için 3 büyük harekata girişmiş ve sonuncusu Augustaliyet ağır kayıplar vermişti. Ayrıca kurduğu imparatorluk hiçbir zaman tam olmadı. Prusya'nın az ama Avusturya'nın bir dereceye kadar bağımsız hareket etme olanakları vardı. Hitler ise Rusya'nın batısındaki hemen hemen tüm Avrupa'ya bir yıldan az bir süre içinde çok az madde ve can kaybı ile egemen oldu. Fransa'daki zafer Almanya'ya yeni olanaklar da sağladı. Almanya, Fransa'daki depolarda tüm İngiltere Savaşı ve Rusya Harekatı'nın başlangıcı için yetecek kadar petrol buldu. Fransa'ya yüklenen işgal giderleri 18 milyonluk bir orduya yetecek kadardı. İngiltere Savaşı. Fransa yenildikten sonra Hitler İngiltere ile meşgul olmaya başladı. Bu devlet hala savaştaydı ve Almanya'ya meydan okumaktaydı. Gerçekte Hitler bu durumu öngörmüş değildi ve buna karşı bir planı da yoktu. Düşüncesine göre İngiltere'nin kıtadaki kılıcı olan Fransa bir kere elinden alındı mı barışa yanaşacaktı. Kaldı ki İngiltere'nin Almanya tarafından işgali Almanya'nın yararına da olmazdı. İngiltere yıkılırsa koca imparatorluğu Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından paylaşılır ve donanması güçlü olmayan Almanya bu mirastan hiçbir şey elde edemezdi. Almanya ile dost bir İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tampon vazifesini görür ve böylece Almanya'ya batı cephesindeki tehdit de ortadan kalkardı. Bundan sonra Hitler artık güven içinde Sovyetler Birliği üzerine yürüyebilir ve asıl dış politika amacına ulaşırdı. İngiltere ile barış için taktiği ise rakibinin sinirleri bozulana kadar beklemekti. Şansölye olabilmek için ve Çekoslovakya'nın parçalanmasında bu taktiği başarı ile kullanmış, Polonya'da kullanmaya çalışmıştı. Fransa ile bırakışma görüşmelerinde şunları söylüyor. İngilizler savaşı yitirdiklerini bilmiyorlar. Onlara bunu anlamaları için zaman vermek gerek. Hitler bu zamanı verdi ve 19 Temmuz'a kadar bekledi. Ama İngiltere savaşı sürdürmekte kararlıydı. Churchill 13 Mayıs'ta yani daha yeni başbakan olduğu zaman şöyle konuşuyordu. Size kan, ızdırap, gözyaşı ve terden başka bir şey vaat etmiyorum. Politikamızın ne olduğunu sorarsanız şunu derim. Tüm varlığımız Tanrı'nın vereceği tüm gücümüzle denizde, havada ve karada savaşmak. Amacımız nedir diye sorarsanız size tek bir sözcükle cevap veririm. Zafer. Neye mal olursa olsun zafer. Tüm dehşetine rağmen zafer. Yol ne kadar uzun ve zor olursa olsun zafer. Fransa teslim olduktan sonra şu ünlü sözlerini söylüyordu. Sonuna kadar gideceğiz. Fransa'da savaşacağız. Denizlerde ve okyanuslarda, kıyılarda ve çıkarma sahillerinde, tarlalarda ve caddelerde, tepelerde savaşacağız. Asla teslim olmayacağız. Bir an için bile inanmıyorum. Ama eğer bu ada ya da büyük bir bölümü işgal edilirse, aç kalırsak İngiliz filosu tarafından silahlandırılan ve korunan deniz aşırı imparatorluğumuz mücadeleyi sürdürecektir. İngiltere'nin teslim olmayacağını anlayan Hitler, Temmuz'da Genelkurmay'a İngiltere'nin işgalinin başlatılmasını emretti. Ancak askerler İngiliz hava ve deniz gücü durdukça adaya asker taşımanın çok zor olduğunu söylediler. Bunun üzerine Hitler önce İngiliz hava gücünün yok edilmesi ve böylece hava üstünlüğünün sağlanması amacıyla Ağustos başında İngiltere Savaşı'nı başlattı. Bunu izleyen birkaç hafta hava savaşı sürdü. Almanya'nın daha çok uçak ve pilotu, İngiltere'nin iyi işleyen radar sistemi vardı. Ve uçak üretimi Almanya'nınkinden daha hızlıydı. Birkaç hafta içinde İngiliz Hava Kuvvetleri'nin yok edilemeyeceği anlaşılınca, Almanya 7 Eylül 1940'ta Londra'yı havadan bombalamaya başladı. Bu İngiltere'nin Berlin'i bombalamasına karşılık gibi görünüyorsa da, asıl nedeni İngiliz Hava Kuvvetleri'nin hava savaşlarında yenilmemesiydi. Bu savaş biçiminin önemli bir sonucu, Birinci Dünya Savaşı'nın önemli özelliklerinden olan asker-sivil ayrımının son bulmasıdır. Çünkü yangın söndürme, yaralı ve ölüleri kaldırma, sokak ve yıkıntıları temizleme ekipleri hep sivil gönüllülerden oluşmuştur. Hava savaşı ve havadan bombardıman İngiliz hava gücünü saf dışı etmede başarısızlığa uğrayıp Almanya İngiltere'nin işgali için gerekli olan hava üstünlüğünü sağlayamayınca Hitler 12 Ekim 1940'ta saldırıya son verdi. İngiltere savaşı Almanya açısından yitirilmişti. Ama Hitler İngiltere'nin saf dışı edilmemesine rağmen savaşı sürdürmede kararlıydı. Sovyetler Birliği'ni işgal planları 1940 Ağustos'undan beri hazırdı. Ve şimdi Hitler bu planın uygulama alanına konmasına karar verdi. Hitler'in batıdaki zaferi, savaşı bir Avrupa savaşından bir dünya savaşı biçimine sokan gelişmeleri başlattı. Churchill kadar Hitler de anlamıştı ki, İngiltere'nin tek zafer umudu savaşın genişletilmesinde yatmaktaydı. Churchill, İngiltere'nin umudu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da yatmaktadır derken, Hitler şu kehanette bulunuyordu. Rusya saf dışı edilirse, İngiltere'nin Amerika umudu da ortadan kalkar. Çünkü Rusya'nın gücünün bitmesi, Uzak Doğu'da Japonya'nın gücünü büyük ölçüde artıracaktır. Japonya'nın gücünün artması ise, Amerika Birleşik Devletleri'ni Pasifik bölgesine çekecek ve Avrupa'ya müdahale olanağı ortadan kalkacaktı. Ayrıca İngiltere'ye doğrudan saldırı olanaklı değilse bile, bu devlete Akdeniz ve Orta Doğu'dan saldırılabilirdi. Başarılı bir kampanya Almanya'nın Mısır, Irak, Türkiye ve İran'da üstünlük kurmasına yol açarsa, bu durum Sovyetlere saldırıyı da kolaylaştırırdı. 2. Nedenler açısından. Tarihçiler 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri konusunda hala tartışmaktadırlar. Buna kesin cevaplar bulmak da kolay değildir. Ama 2. Dünya Savaşı'nın nedenleri birincisinden çok daha karmaşıktır. İki savaş arası dönemde büyük devletlerin 1920'lerin kısa ekonomik canlılık havası içinde pek duyulmayan önemli sıkıntıları vardı. Almanya'nın Versailles Antlaşması ile kolu kanadı kırılmış, toprak kayıplarına uğramış, silahsızlandırılmış, ödeyemeyeceği tamirat borcu yüklenmiş ve Avrupa devletler topluluğu arasına bile alınmamıştı. İtalya Mussolini'nin proleter ulus kavramı içinde anlatımını bulan bir eziklik ve ekonomik bunalım içindeydi. Uzak Doğu'da güçlü Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz İmparatorluğu'nun gücü arasında ezilmekteydi. Sovyetler Birliği Brest-Litovsk Antlaşması ile yitirdiği toprakları unutamıyordu. İngiltere'nin deniz üstünlüğünü sürdürme, Fransa'nın ise Almanya'ya karşı güvenlik endişeleri giderek artan bir biçimde sürmekteydi. 1920'lerin canlı ve istikrarlı havası, 1929'da başlayan dünya ekonomik bunalımı ile sona erince, devletlerin bu sıkıntıları su yüzüne çıktı. Dünya ticaretinde düşüş, işsizlik ve para değerlerindeki artış ve düşüşlerle simgelenen bu bunalımla karşılaşan devletler, kendi ulusal ekonomik sistemlerine döndüler. Almanya 1931'de markın serbest döviz durumuna son vererek, uluslararası ticaretini takas temeline dayadı. Serbest ticaretin ana yurdu sayılan İngiltere, 1932'de kendini ve sömürgelerini koruyucu gümrük duvarları ile çevirdi. 1933'te yeniden başkan seçilen Roosevelt, doların değerini düşürerek öteki ülkelere dikkate almayan ekonomik reformlarda bulundu. Kapalı bir ekonomik sisteme sahip Sovyetler Birliği bile ekonomik bunalımın etkisinden kurtulamadı. Böyle bir ortamda, ancak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa sıkıştıkları zaman yalnız kendi kaynaklarına dayanabilecek durumdaydı. Ama endüstrileşmiş devletler olmakla birlikte Almanya ile Japonya kendi kendilerine yetemiyorlardı. Yaşamsal hemen hemen aynıdır, sonucu da aynı olmuştur. Hitler görüşmeyi kendine özgü yöntemlerle, yani karşısındakine söz hakkı vermeksizin yönetti. Almanya'nın savaşı kazandığını ve bu zaferden doğan yeni durumun görüşülmesi gerektiğini söyledi. Dünya artık Almanya, İtalya, Sovyetler Birliği ve Japonya arasında paylaşılmalıydı. Kendi mantığına göre bazı paylaşma planları önerdiyse de, Molotov artık kağıt üstü garantileri ile Rusya'nın tatmin olamayacağını, önemli olanın Sovyet isteklerinin fiili bir statüye bağlanması olduğunu söyledi. Hitler'in Molotov'a önerdikleri şöyle özetlenebilir. İyi, Almanya'nın Avrupa dışındaki ilgileri Orta Afrika'da toplanmaktadır. İyi. İtalya'nın Avrupa dışındaki ilgileri Kuzey Afrika şeridi ve Doğu Afrika'da, özellikle Habeşistan, Somali ve Eritre, toplanmaktadır. İyi. Japonya'nın ilgi alanı Japonya'nın güneyinde Filipinleri içine alan ve Avustralya'ya kadar uzanan bölgedir. İV. Sovyetler Birliği'nin ilgi alanı Kafkaslardan güneye Basra Körfezi ve Hindistan'a doğru uzanmaktadır. Alman önerilerinde ayrıca Türkiye ile ilgili olarak bu devletin mevcut ittifak bağlarından kurtarılması ve Almanya ile işbirliğine ikna edilmesi de vardı. Anlaşılacağı gibi Türkiye herhangi bir etki içine alınmıyordu. Ancak Almanya savaşı kazandığı takdirde Türkiye'nin kendi etki alanı içinde kalacağından emindi. Sovyetlerin karşı önerileri ise şunlardır. İ. Almanya'nın gizli gizli Finlandiya'ya soktuğu birlikler geri çekilecek. İ. Bulgaristan ile Sovyetler Birliği arasında bir ittifak antlaşması imzalanmasına Almanya ses çıkarmayacak. Böylece Baltık ülkelerinin başına gelenler şimdi Bulgaristan için de istenmekteydi. İ. Sovyetlere boğazlarda üsler verilecek ve böylece Türkiye'nin Sovyetler tarafından denetlenmesi sağlanacak. İ ve Almanya'nın da önerdiği gibi Batum'un güneyinde Hindistan'a kadar uzanan topraklar Sovyetlere verilecek. Ve Japonya Sahalin adasındaki kömür ve petrol ayrıcalıklarını Sovyetlere devredecek. Ve İ yine Alman önerilerine uygun olarak Türkiye İngiltere ile ittifakından derhal ayrılacak ve bunun sağlanması için ortak harekette bulunulacak. İki öneri karşılaştırıldığında Sovyetler Birliği'nin Almanya'nın istediği biçimde bir işbirliğine girmek istemediği anlaşılmaktadır. Hitler bu noktadan sonra Rusya'ya savaş açma zamanının yaklaştığını anladı ve 18 Aralık 1940'ta Yüksek Alman Komuta Heyetini topladı. Almanya Rusya'nın istilası ile ilgili planı Operasyon Barbaros 1941 yılının ilkbaharında yürürlüğe koyacaktır. Bundan sonra iki devletin arası açıldıysa da Stalin savaş çıkana kadar hiçbir şey belli etmeyerek hep Alman dostluğundan söz etti. Buna rağmen bir Alman saldırısının başlayacağını sezmişti. 1941 Mayıs'ında başbakanlığı da üstlendi. Kuzey Afrika ve Balkanlar. 1. İtalya-İngiltere mücadelesi. 1940 yılında Fransa'nın çekilip İtalya'nın savaşa girmesi, Akdeniz ve Doğu Afrika'da İngiltere'yi zor duruma soktu. Savaşın ilk haftalarında İtalya Cebeli Tarık, Malta, İskenderiye ve Süveyş'i, İngiltere ise Rodos'u ve İtalya'nın endüstri bölgelerini bombaladı. Bundan sonra İtalya Afrika'da kara harekatına girişti. İtalya 1940 Ağustos'unda İtalyan Somalisi'nden İngiliz ve Fransız Somalisi ile Sudan'a saldırdı. İngilizler önceleri geri çekilerek İtalyanlara ağır kayıplar verdirdiler. Sonra da askerlerini gemilere bindirip gittiler. Bu bölgelerin kolayca İtalyanların eline geçmesi, onları İngilizleri tüm Afrika'dan kovabilecekleri düşüncesine götürdüyse de bu gerçekleşmedi. Deniz ve hava kuvvetleri Akdeniz'de çok güçlü olmasına ve stratejik 12 ada ile Pantelleria adasının ellerinde bulunmasına rağmen İtalyanlar Akdeniz'e tam egemen olamadılar. Merkez ile sömürgeleri arasında doğrudan ve kesintisiz bağlantı sağlayamadılar. Bunun sağlanabilmesi için Süveyş'i ele geçirmek gerekiyordu ve bu da göründüğü kadar kolay değildi. Mussolini Akdeniz'i bizim deniz diye adlandıra dursun, İngiliz savaş ve ticaret gemileri Akdeniz'e Cebeli Tarık'tan girip Süveyş'ten çıkmakta devam ettiler. Almanya durumu anlayınca İtalya'ya hava gücü gönderdi. Nazi pilotları İngiliz gemilerine çok zarar verdilerse de onlara Akdeniz'i kapatamadılar. Mussolini son bir çare olarak Süveyş harekatına karar verip Mareşal Graziani'yi bu işle görevlendirdi. Graziani 1940 Eylül'ünde Trablusgarp üzerinden saldırıya geçti. Saldırı önceleri hızla gelişti ve İtalyan birlikleri bir haftada Süveyş'in 150 kilometre batısında olan Sidi Barani'ye kadar geldiler. Karşılarında İngiliz Nil orduları komutanı General Wavell vardı. Wavell bu noktada karşı saldırıya geçerek 5 gün içinde İtalyanları Mısır'dan çıkardı ve harekatı geliştirerek 1940 Mart'ında Bengazi'yi bile eline geçirdi. İtalya Kuzey Afrika'da tam bir hezimete uğramıştı. İngiltere bundan sonra Habeşistan'a saldırdı. Eritre ve Somali üzerinden 1941 Mayıs'ında Addis Ababa'yı İtalyanlardan temizledi. Bunun üzerine 1936 yılından beri Londra'da bulunan İmparator Haile Selasiye ülkesine geri döndü. Sonuç olarak İtalya'nın büyük umut ve emeklerle kurduğu Afrika İmparatorluğu kısa bir süre içinde hemen hemen yok oldu ve İtalya'nın prestiji sarsıldı. 2. İtalya'nın Yunanistan'a saldırması. Mussolini bu kez hem prestijini yükseltmek hem de Almanya'nın kazandığı zaferlerin bir örneğini vermek için Yunanistan'a saldırdı. Mussolini 2. Dünya Savaşı'nın başından beri Yunanistan'ı rahatsız ediyor ve gerekçe olarak da bu devletin yansız hareket etmemesini ve İngiliz gemilerine kolaylıklar sağlamasını gösteriyordu. İtalya 1939 Nisan'ında Arnavutluğu işgal edince Yunanistan'ın komşusu olmuştu. 28 Ekim 1940'ta Yunan Başbakanı Metaxas'a 3 saat süreli bir ultimatum verdi. Bunda bazı Yunan limanlarının İtalya'ya bırakılması, Yunanistan'ın İtalya'nın anladığı anlamda tarafsız kalması gibi istekler vardı. Ultimatum reddedilince İtalyan-Yunan Savaşı başladı. İngiltere bu devlete askeri güvence vermişti ama yardıma koşacak durumda olmadığından Yunanistan yalnız kaldı. Savaş başlayınca Yunanistan Balkan Paktı'nı hatırlatarak Türkiye'nin kendisine yardım etmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye bunu kabul etmedi çünkü bu pakt Balkan devletlerinin yalnızca Balkan sınırlarını, yani Bulgaristan ile olan ortak sınırlarını güvence altına alan bir örgüttü ve İtalya bir Balkan devleti değildi. Aslında Türkiye Yunanistan'a yardım da etmiştir. Bulgaristan'a bir nota vererek Yunanistan'a karşı harekata girişilmesi durumunda Türkiye'nin Yunanistan'a yardım edeceğini açıklamış ve böylece Yunanistan-Bulgar sınırındaki askerlerini çekerek İtalya ile teke tek savaşma olanağını bulmuştur. İtalya ilk atılımda tıpkı Kuzey Afrika'da olduğu gibi Yunan topraklarına girdiyse de bu bir hafta sürdü. Sonunda Yunanlılar karşı saldırıya geçerek İtalyanları hem Yunanistan'dan attılar hem de Arnavutluğa girdiler. İtalyan birlikleri Adriyatik'e doğru geri çekildi. 3. Almanya'nın Balkanlara girmesi. Almanya Fransa'ya saldırmadan önce kendisine göre sağ kanadını, yani İskandinavya'yı güvenlik altına almak için bu bölgeyi işgal etmişti. Şimdi Sovyetler Birliği'ne saldırmadan önce yine kendisine göre sağ kanadını, yani Balkanları güvenlik altına almak istedi. Burada karşılaştığı ilk devlet Romanya'dır. Gerçekte bu devleti Almanya'ya yaklaştıran unsurlardan biri Sovyetler Birliği'nin Besarabia ve Bukoniva'yı Romanya'dan alması olmuştur. Romanya buraları geri almak için geleceğini Almanya'ya bağlamıştı. Almanya Romanya ile hemen ittifak yapmadı. Romanya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Transilvanya'nın tümünü eline geçirmişti ve Almanya'nın dostu olan Macaristan bu bölgeden toprak istiyordu. Almanya Transilvanya'yı iki devlet arasında paylaştırdı. Ayrıca Almanya Bulgaristan'ı da kazanmak istediğinden Romanya'ya baskı yaparak bu devletin Bulgaristan'a Dobruca'yı bırakmasını sağladı. Böylece Romanya Alman ittifakına parçalanmış bir biçimde girdi. Romanya'nın iç rejiminde de değişiklikler oldu. Başbakan Antonescu Romanya'da Nazi rejimine benzer bir yönetim kurdu. 1933 sonrasında Romanya'da Nazi örgütünü kurmuş ve Alman propagandası yapmış olan Horia Sima başbakan yardımcılığına getirildi. Bu rejim savaş sonunda Sovyet işgaline kadar böyle sürecektir. Romanya'yı eline geçiren Almanya sonra Bulgaristan'a yöneldi. Dobruca'yı Almanya sayesinde almış olan Bulgaristan, tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi, savaşı Almanya'nın kazanacağına o kadar inanmıştı ki, 1941 Mart'ında hemen Almanya ile bir pakt imzaladı ve Alman askerleri Sofya'ya girdi. Almanya bundan sonra Yugoslavya ile meşgul olmaya başlayarak, bu ülkenin doğu ve kuzey sınırında yığınaklar yaptı. Yugoslavya'nın iç yapısı zayıftı. Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Karadağlılar ve Bosnalılar. Aslen Slav olmalarına rağmen birbirlerinden farklıydılar. Özellikle Sloven ve Hırvatlar uzun süre Avusturya'nın yönetimi ve Katolik etkisi altında kalmışlardı. Sırplar ise Osmanlı yönetimi altında kalmışlardı ve Ortodokstular. Birincilerin alfabesi Latin, ikincilerin ise Rus benzeriydi. Uygarlık düzeyi ve din farkı özellikle önem kazanmaktaydı. Yugoslavya'nın çoğunluğunu oluşturan Sırplar, 1. Dünya Savaşı'nda savaşmışlardı ve bu yüzden kazanılan yerlere fethedilen ülkeler gözüyle bakıyorlardı. Hırvat ve Slovenler ise kendilerini gelişmiş ve üstün görüyorlardı. İşte bu Hırvat-Sırp çatışması iç yapıyı zayıflatmıştı ve Almanya'ya göre böyle bir Yugoslavya'ya dış baskıya direnemezdi. Almanya 1941 Şubat'ında Yugoslavya'ya ittifak önerdi. Yugoslav Kralı Petro çok küçük olduğu için ülkeyi kral naibi olarak yönetmekte olan Prens Paul, Viyana'da 24 Mart'ta ittifakı imzaladı. Ama bu sırada Belgrad'da işler karıştı. Başkentte gerçekleştirilen bir darbe sonucu Başbakan Cvetković düştü ve yerine hareketin önderi General Simović geçti. İttifak reddedildi ve 18 yaşındaki Petro krallığı ele alarak başbakanlığa Simović'i getirdi. Yugoslavya'ya iyi bir ders vermek için Almanya 6 Nisan'da Belgrad'ı bombalayarak askerlerini sınırdan içeri soktu. Almanya'nın gücü karşısında direnemeyen hükümet ve kral Londra'ya kaçınca Almanya Yugoslavya'da bir Hırvat-Sloven devleti kurdu. Başbakanlığa Pavelić'i getirince Yugoslavya Almanya ile ittifak imzaladı. Bundan sonra Yugoslav halkı dağlara çıkarak etkili bir çete savaşına başladı. Alman askerleri dağlara sokulamadı ve bu direnme tüm 2. Dünya Savaşı boyunca sürdü. Direniş örgütleri arasında özellikle Mihailović ve Tito'nun çeteleri çok güçlüydü. Yugoslavya'nın Alman ittifakına girmesi, İtalya ile savaşmakta olan Yunanistan'ın da geleceğini belirledi. Çünkü İtalya Yunanistan karşısında son derece güç durumdayken işe Almanya karıştı ve bir hafta gibi kısa bir süre içinde Yunanistan'ın direnmesi kırıldı. Tüm Yunanistan Alman denetimi altına girdi. Bundan sonra Almanlar tüm Ege adalarını ve paraşütçü birlikleriyle Girit'i ellerine geçirdiler. Mayıs 1941. İngiliz donanmasının Norveç'in işgalini engelleyememesi bir dereceye kadar mazur görülebilir. Ama Girit gibi İngiltere için yaşamsal önemi olan bir adanın paraşütçü birlikleriyle ve İngiliz donanmasının burnunun dibinde ele geçirilmesi kolay açıklanabilecek bir olay değildir. Balkanlar 50 bin silah ve tutsak, 1000 top vererek teslim oldu. Almanya ise 5000 kayıp verdi. Bu tarihte kolay kazanılan zaferlerden biridir. 4. Türkiye'nin savaş dışı durumu. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın son yılına kadar savaş dışı kalmıştır. Türkiye yaygın ve teknik olarak yanlış kanının aksine savaş süresince tarafsız kalmış değildir. Çünkü savaşan gruplardan biriyle yani İngiltere ve Fransa ile ittifak imzalamış bulunuyordu. Başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmak üzere Türk dış politikasını yürütenler savaşın ağır koşulları altında Türkiye'yi savaş dışı tutmayı başarmışlardır. Böylece Türkiye savaş sonrası döneme savaşın korkunç sayılacak yıkıntılarına uğramadan girmiştir. Türk dış politikasının bu başarısının önemli nedenlerinden biri devleti yönetenlerin 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni savaşa sokup sonunda yıkan gelişmeleri iyi değerlendirmeleri ve yakın tarihten ders alarak aynı hataları tekrarlamamalarıdır. İkincisi Atatürk'ün tedbirli, serüvenci olmaktan uzak ve barışçı politika geleneğini sürdürme isteğidir. Gerçekten savaşa girilecekse devletin nasıl, nerede ve ne zaman gireceğini kendisine saptaması, dış politikanın ve savaştaki başarının temel gereğidir. İki zırhlının 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni hükümetin denetimi dışında nasıl hazırlıksız savaşa soktuğu ve bu basiretsizliğin acı sonuçları, 2. Dünya Savaşı sırasında Türk dış politikasını yürütenlerin belleğinden hiç çıkmamış ve aynı duruma düşünmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Türkiye'nin savaş dışı durumunu sürdürmesi kolay olmamıştır. Savaşın genel gidişi ve stratejisindeki değişikliklere uygun olarak gerek mihver devletleri, gerekse müttefikler zaman zaman Türkiye'nin savaşa girmesi konusunda ağır baskıda bulunmuşlardır. Genel bir anlatımla, mihver devletlerinin savaş üstünlüğünü ellerinde bulundurdukları ve dolayısıyla Avrupa kıtasının dışına çıkmak istedikleri, 1939-1942 döneminde Türkiye savaş dışı durumu ile bu harekatı engelleyen bir kalkan haline gelmiş ve savaşın Orta Doğu'ya doğru ani genişlemesini önlemiştir. Böylece bu dönemde savaşa katılması yönünde Türkiye üzerinde baskı daha çok mihver devletlerinden gelmiştir. Savaşın genel akışının değişip müttefik devletlerin savaş üstünlüğünü ellerine geçirdikleri ve dolayısıyla Avrupa içine girmek için mücadele verdikleri 1943-1945 döneminde ise Türkiye'nin savaş dışı durumu bu kez müttefik devletlerin işine gelmemiştir. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye üzerinde baskıyı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği yapmışlardır. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türk dış politikasını etkileyen devletlerin başında İtalya gelmektedir. Bu devletin Akdeniz'de yarattığı tehdit, 1928 yılında imzalanmış olan Dostluk Antlaşması'na rağmen Türkiye'nin İtalya'ya güvenini sağlayamamıştır. Ayrıca Habeşistan'ın işgali ve Mussolini'nin zaman zaman verdiği nutuklarda Küçük Asya'yı da hedef tutarak İtalya'nın emperyalist emellerinden söz açması Türk yöneticilerini kaygılandırmıştır. Bu İtalyan tehlikesinin sonucu olarak Türkiye'nin İngiltere ile ilişkileri iyiye doğru gitmeye başlamış ve sonunda 1939 ittifakına kadar varmıştır. Türkiye açısından İngiltere ile dostluk, Türkiye'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan beri dış politikasında dayandığı Sovyetler Birliği ile ilişkilerde herhangi bir değişiklik yaratmayacaktı. Bu devlet, Alman ve Japon baskısı altında batılı devletlere kaydığından, Türkiye için İngiliz ve Sovyet dostluklarını bağdaştırmak kolay görünüyordu. Kısacası Türkiye, İtalyan ve Alman tehlikesine karşı İngiltere ile Sovyetler Birliği'ne dayanmak istiyor, güvenliğini böylece sağlamayı planlıyordu. Ancak Türkiye'nin İngiltere ile ilişkilerinin bir ittifakın imzalanmasına varacak kadar yakınlaşması, batılı devletlerin Almanya'yı kendi üzerine saldırtacaklarından endişelenen, bu yüzden Almanya ile anlaşma yollarını arayan Sovyetlerin hoşuna gitmemiştir. Dolayısıyla İngiltere, Türkiye'nin dış politikasında önce İtalya'ya, sonra da Sovyetler Birliği'ne karşı önemli bir dayanak haline gelmiştir. Almanya ile ilişkilerde bu devletin 1933'ten sonra Versay Antlaşması'nın hükümlerine aykırı hareket etmesi, batılı devletleri endişelendirirken, Kurtuluş Savaşı'nı ve Versay'a benzeyen Sevr Antlaşması'nı unutmayan Türkiye, Almanya'nın 1939 Mart'ına kadar izlediği bir millet bir devlet politikasını da biraz misak-ı milliye benzeterek haklı bulmuştur. 3. Kaset, 2. Yüzün Sonu.